Bir konu, bir konuk.
Efendim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü stüdyolarından sesleniyoruz. Sizlere bendeniz Özgür Yılmaz bir konu bir konuk programıyla bir kez daha karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta yine Türkiye önemli gelişmelere gebeydi. Önemli gelişmeler yaşandı. Ama biz hem gündemle hem de biraz gündemin dışında bir konuyla ve konukla programımıza devam etmek istiyoruz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir ismi daha ağırlıyoruz. AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı, Endüstri Mühendisi Sayın Neslihan Cenk stüdyomuza ve programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'da beni misafir ettiğiniz için.
Çok teşekkürler. Bir takım konu başlıklarını belirledik sizlerle. Onları konuşmaya başlayacağız biraz sonra ama kendi cümleleriyle Neslihan Cenk kimdir? Önce onu rica edeceğim sizden.
Teşekkür ediyorum. İsmim Neslihan Cenk, sizin de söylediğiniz gibi. Endüstri mühendisiyim. Bilkent'te burslu olarak okudum. Yine aynı bölümde endüstri mühendisliğine yüksek lisansıma da devam ederek mezun oldum 2011 yılında. Yaklaşık 6 yıldır Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde endüstri yüksek mühendisi olarak çalışıyorum. Tabii iş dünyasında endüstri mühendisi olarak çalışırken bir yandan da siyasete gençlik kollarında başladım. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüm 7 yıl boyunca. Ardından da hem 7 Haziran seçimlerinde hem de 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Ankara 2. Bölge'de milletvekili adayı olarak çalışmalarımızı sürdürdük.
Şimdi ne güzel, genç bir simasınız. Aynı zamanda bir hanımsınız ki biz hep hanımın toplumsal hayatta, işte siyaset hayatında çok daha önemli yerlerde ve mevkilerde olması gerektiği konusunda görüş bildiriyoruz. Her ne kadar biz erkekler bunu çok uygulayamasak da bu çok önemli bir konu. Bu konuya birazdan gireceğim ama siz siyaset yüzünüz yanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan önemli bir sima olarak da ön plana çıkıyorsunuz. Öncelikle gençlerin istihdam konularında çalışmalarınız var. Türkiye'de kuşkusuz sadece gençlerin değil genel olarak bir istihdam sorunu yaşandığı kesin. Ama son dönemlerde bunun hızla kapatıldığını, yani istihdam konusunda gençlerin işlere daha fazla yerleştirilmeye başlandığını görüyoruz. Bir de zannediyorum işte beğenmeyen bir gençliğimiz evet. Var, yapımız var. Bu anlamda hangi noktadayız, sizden alayım onu.
Teşekkürler. Gençlerin istihdamı ile ilgili çok büyük teşvikler var aslında. Özellikle ilk mezun olmuş bir kardeşimiz bir işe yerleştiğinde önümüzdeki yıllarda inşallah devletten aslında maaşını, hem primini hem maaşını almış olacak ilk bir yıl. Şu anda gençlere öyle güzel teşvikler var ki KOSGEB sayesinde, devletimizin diğer kurumları sayesinde karşılıksız 50 bin liraya kadar zaten bir teşvik veriliyor. Artı faizsiz krediden de 100 bin ve hatta üzeri projesine göre değerlendirilip desteklenebiliyor gençler. Bu sayede pek çok kişi hem kendi iş kurmuş oluyor hem de istihdam alanını da sağlamış oluyor. Bu şekilde girişimci gençlerin önü açılmış oluyor. Bu çok önemli bir destek ve devam ettirilmesi de gerekiyor. Gençleri bu tür faaliyetlere yönlendirmek gerekiyor. Aslında genelde anne babaların yönlendirmesi ise şöyle oluyor. İşte bir devlete girsin, bir rahata ersin, işte azıcık aşım kaygısız başım diye düşünülüyor.
Ya da gençler de aman bir işte devlet kapısına kapak atayım. Orada işte ne güzel, çok fazla çalışmadan, ter dökmeden, yorulmadan ayın 15'i geldiğinde maaşımı alayım falan diye düşünüyor ki zaten bunun yanlışlığını tartışmaya gerek yok herhalde.
Yani daha fazla üretmemiz, daha fazla çalışmamız gerekiyor. Tüm toplum olarak bunu benimsememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke, gelişmiş bir ülke değil ve bizim her alanda daha fazla üretmemiz gerekiyor. Bunun için de sadece masa başı işle olacak bir durum söz konusu değil. Yani bizim hem sanayi bölgelerimizde hem ticarette, turizmde, kültürde, sporda her alanda gençlerimiz birbiriyle yarışması gerekiyor. Yani bu alanlarda hatta önce olması gerekiyor. Büyükler de bunu desteklemesi gerek. Aile içinde de aslında genelde şöyle oluyor. Bizim eğitim sisteminde de bir derslerini atlat, bir iyi bir şekilde mezun ol, işte sınava gir, üniversiteye gir. Mezun ol ama sadece her insanı bu şekilde yönlendirmek doğru değil. Yani sporda, kültürde, sanat dallarında aslında belki de rehberlik faaliyetlerinin bu nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Yani kişinin özelliğine uygun eğitim alarak farklı istihdam alanlarında önünün açılması gerekiyor gençlerimizin.
Yani burada tabii
Herkes öğretmen olamaz, herkes doktor olamaz, herkes mühendis olamaz ve gerçekten nitelikli eleman ihtiyacı da çok fazla ülkemizde.
Evet, şimdi anne babaların tabii bu anlamda sorumluluğu çok büyük. Ama eğer çocuğu doğru yönlendiremezseniz, çocuğun ilgi alanları dışında bir mesleği yönlendirmeye çalıştığınızda aslında vakit ve enerji kaybı yaratmaya başlıyor bu. Dolayısıyla bu konuda zannediyorum anne ve babaların daha da bilinçlenmesi, üzerine düşen sorumlulukları bu anlamda daha fazla dikkate alarak yerine getirmeleri gerekiyor. Peki önümüzdeki süreçte istihdam konusunda sizce neler yapılabilir? Yani evet, işsizlik azalmaya başladı ama hala istenilen düzeyde değil. Tam anlamıyla işsizlikle başa çıkabilmek ne kadar mümkün olacak? Çünkü Avrupa kriterlerine baktığımız zaman da işsizliğin tamamen ortadan kaldırıldığı bir profil göremiyoruz. Yani tamamen işsizlik yok dediğimiz bir ülke değil, yok ama en azından bu çift haneli rakamlarında altına düşmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Yani özellikle biraz önce de değinmiştiniz. İş beğenmeme gibi bir durum söz konusu bizim ülkemizde de. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda zaten onların yaşlanan bir nüfusu var. Genç sayısı giderek azalıyor. Ama ülkemizde durum böyle değil. Hatta biz övünüyoruz. En büyük kaynağımız gençliğimiz. İş gücümüz de tabii ki gençlik büyük bir kısmını oluşturuyor. Çünkü yaklaşık nüfusumuzun yarısı da gençlerden, 30 yaş altı insanlardan oluşuyor. Böyle olunca bizim ülkemizin durumuyla zaten Avrupa'nın durumu çok farklı. Evet. Biz de istihdam alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar zaten şu anda devam ediyor. Örneğin üretim arttıkça zaten bu da peşinden gelecek. Üretime dayalı bir ekonomi olduğunda her alanda bizim nitelikli elemana ihtiyacımız olacak ve öncesinde zaten bunun da eğitimi verilmesi gerekecek. Yani hem eğitimdeki istihdam artacak öğretmenlerin, hem de mezun olduktan sonra bu kişilerin işlere yerleştirilmesi daha kolay olacak. Örneğin şu anda teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok fazla sayıda aslında yazılımcıya ihtiyaç var ülkemizde her alanda. Yani bir konunun özelinde bilmesi gerekiyor o kişinin yazılımcı olabilmesi için. Çünkü fikir üretme konusunda da bir konunun uzmanıysanız aslında o konuda daha iyi, yani teknolojik olarak ne gereksinim var, bunu da daha iyi kafa yorabiliyorsunuz.
Tabii kişilerin PR'ı denilen hani tanıtımlarının yapılması düzeyinde yazılım sistemlerini bilmek ve onların uygulamalarını bilmek kuşkusuz çok da önemli bir avantaj olacak diye düşünüyorum.
Ya örneğin Facebook'un, işte WhatsApp'ın böyle yazılım programları aslında bakıyorsunuz bütçesi çok az. Yani 3-4 kişi bir araya gelip kuruyor. Ama şu anda pek çok ülkeden çok büyük gelirleri var. Yani ülkelerden büyük durumdalar. Hem abone kullanıcı sayısı bakımında hem de gelirleri bakımından çok büyüdüler. Bunlar aslında örnek olmalı. Artık biz de teknoloji üretmemiz lazım. Biliyorsunuz internette de 3G'den direkt 5G'ye geçmek için şu an 4.5G ihaleleri yapıldı. Yani biz teknolojide de önce olmak istiyoruz ülke olarak. Buna zaten özel sektörde olumlu cevap veriyor. Çünkü bir an önce ilerlememiz lazım.
Evet.
Özellikle genç nüfusun isteği de bu. Çünkü internet çağında yaşıyoruz ve herkes artık her şeye anında ulaşabilmek istiyor. O da yatırıma bağlı, üretime bağlı. Yani dediğim gibi bu tür konularda aslında istihdam alanı çok fazla oluşabilecek durumda şu anda. Sadece kafa yormak lazım, proje üretmek lazım.
Kuşkusuz gençleri doğru yönlendirme, yani doğru mesleklere yönlendirme anlamında meslek danışmanlığı kavramı da Türkiye'de yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Bu konuda biraz geciktiğimizi de kabul etmemiz gerekiyor zannediyorum. Meslek danışmanlığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de meslek danışmanlığı mesleğini geliştirmek için neler yapabiliriz? Yani bu konuda ne gibi adımlar atılması gerekir?
Ya öncelikle meslek danışmanı aslında rehberlik gibi bir faaliyet içeriyor yani. Meslek danışmanı olması için öncelikle kişiyi, psikolojisini de iyi bir tanıması gerekiyor. Aslında pek çok alanı da içinde barındırıyor. Çok önemli bir meslek olduğunu düşünüyorum o anlamda. Ya bunlar, meslek danışmanların sayısı artmalı ki aslında pek çok genci kaybediyoruz. Örneğin bir üniversiteye giriyor, ya bu bana göre değilmiş diyor. Sonra başka bir sınava girip tekrar farklı bir bölümü seçiyor.
Tabii ve birkaç yılını aldıktan sonra orayı bırakıp başka bir yere geçmek durumunda.
Bu bir kayıp oluyor. Yani o gencimiz için birkaç yılını kaybetmiş oluyor. İstihdama girmesi de aslında birkaç yıl gecikmiş oluyor. Fakat bunların önüne geçebilmek için ortaokulda mümkünse, yani lisede yapılıyor genellikle ama lise bile bence geç kalınıyor. Ortaokuldan itibaren mesleki danışmanlık verilmesi gerekiyor ki kişi kendine uygun liseyi de ona göre seçebilsin. Yani meslek lisesi ise meslek lisesi,
evet.
Anadolu lisesi ise Anadolu lisesi, ona göre hayatını şekillendirmesi gerekiyor gençlerimizin.
Yani ağaç yaşken eğiliyor, bu gerçekle karşı karşıyayız. Bu sadece tabii belli bir alanda değil, her alanda böyle erkenden davranıp ona göre hayatımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Çok önemli bir konu. Hazır gençlerin işte sosyal medyadaki tanıtımları ya da PR'ı üzerine konuşmuşken internet alışkanlıkları üzerine de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hala başta az gelişmiş ya da orta dereceli gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyada tartışılan konu. Sadece gençler de değil aslında, yani toplumların genelinde interneti kullanma alışkanlıkları konusunda tartışma yaratan eylemler var. Biz interneti ne kadar sağlıklı kullanabiliyoruz sizce?
İnternet aslında çok önemli bir kaynak. Bu niyete bağlı olarak değişebiliyor nasıl sonuç alabileceğiniz. Kullanma amacınız kendinize veya topluma faydaysa çok güzel bir nimet aslında internet. Ya bunun tam aksi de olabiliyor, zaman kaybı da olabiliyor. Yani özellikle sosyal medyaya baktığımızda birbirinin hayatını takip ediyor. Ya birbirinin hayatını takip etmek bir noktada haberleşmek için iyi. Ama fazlası da zarar, çünkü sizin işinizden alıkoyuyor.
Evet.
Ve işinizden alıkoyduğu gibi kendinizi geliştirmenize de engel oluyor.
Evet.
Yani o vakti kitap okuyarak veya internette biliyorsunuz video da izleniyor, işte herhangi bir makale de okuyabiliyorsunuz.
Ki oyun oynanması çok popüler bir...
Özellikle çocuklarda oyun oynanıyor, iletişim kuruluyor. Ama genellikle baktığımızda şu anki gençler ve çocuklarda oyun kullanımı had safhada. Bu da zaman kaybı demek.
Evet.
Gençlerin derslerine de olumsuz etkisi olabiliyor. Bu nedenle dengeli kullanılması lazım ve mesela bir 5 dakika gireceğim diye genelde girer herkes internete.
Şuradan hemen bakmış, bakıp çıkacağım falan. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım gibi oldu gerçi ama gerçekten de öyle.
Gerçekten yani. Öyle oluyor. 5 dakika oluyor 5 saat. Yani bu da aşırı derecede zaman kaybına sebep oluyor. Bunun için biraz daha bilinçli kullanılması gerekiyor. Daha planlı, programlı olunca internet çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Her eve internet lazım bence. Herkesin interneti olmalı. Ki gençlere ücretsiz internet verilmesiyle alakalı da çalışmalar var.
Kaldı ki artık mobil telefonlarımızda bile internet var. Hemen hemen PC dediğimiz masaüstü bilgisayarların neredeyse yaptığı birçok işi de telefonumuzla görebiliyoruz bu anlamda.
Evet, yani eskiden ben hatırlıyorum ilkokuldayken ansiklopedilerden araştırırdık farklı şeyleri bulabilmek için. Şimdi elimizdeki nimetler çok fazla. Hemen oturduğumuz yerden her aklımıza gelen her şeyi sorgulayabiliyoruz, bakabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey ve bunu iyi bir sonuç almak için kullanırsak çok daha ülkemiz için de faydalı olacak, kişisel olarak da faydalı olacak. O nedenle yani özellikle sosyal medyadan girdiniz ya kişilerin,
evet,
PR'ı diye. Yani burada farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. Hani reklam olarak da kullanılabiliyor veya tam tersine propaganda, kara propaganda amacıyla da kullanılabiliyor.
Maalesef kötü niyetli insanlar tarafından da bir şekilde o merciler tercih edilip bir anlamda işgal alanı olarak da kullanılabiliyor.
Maalesef ve bu kara propaganda dediğimiz noktada hep yani kirli bilgiler akıyor. Bir sürü bilgi akıyor sosyal medyada ve süzgeçten geçmiyor bu, doğru mu yanlış mı? Ve o nedenle süzgeçten geçmediği için artık insanlar da farkına vardığı için bu bilgilerin doğruluğu konusunda tereddüt yaşıyor ve eskisine göre güvenilirliğini de yitirdi. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Her gördüğümüze hemen inanmıyoruz.
1986 doğumlu çok genç bir simasınız. O yüzden hemen şunu sormak istiyorum. Siyaset düşüncesi nasıl belirdi sizde? Ne zaman aktif siyaset yapmayı tercih ettiniz? Ve gelecekte siyasetle ilgili hedefleriniz neler?
Tabii siyasete aslında biraz çekirdekten yetiştik gibi oluyor. Çünkü annem AK Parti Kayseri kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Babam da yine siyasetin içinde il yönetimindeydi uzun süre. Böyle olunca biz daha ortaokulda, lisede zaten aşinaydık. Hep beraber programlara katılıyorduk bazen derslerimizden fırsat buldukça. Ama üniversiteden sonra, yani üniversite yıllarımda diyeyim, özellikle AK Parti'ye kapatma davası açıldığı zaman ben siyasete girip savunduğum ve inandığım siyasi partiye bizzat destek olmak istedim. İçinde bulunarak aktif bir şekilde destek olmak istedim. Bu şekilde üniversitedeyken siyasete gençlik kollarında başladım. Ve devamında da zaten artık içine girdiniz mi siyasetin, kolay kolay kopamıyorsunuz. Çünkü hep bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ve orada bir aidiyet duygusu oluşuyor aslında. Güzel bir aile ortamı oluyor kendi içimizde de. Böyle olunca hem de ülke meseleleriyle ilgili kafa yorup kendiniz gibi olan arkadaşlarınızla bir sonuç almak istiyorsanız, yani sizi motive ediyor, hayata karşı da motive ediyor ve o nedenle siyasete de devam etmek istiyorsunuz. Genç yaşta olunca, tabii bir de hanım olunca biraz zorlukları olabiliyor. Çünkü ülkemizin genelinde tüm siyasi partilerde de bu genellikle böyle olmuş. Erkekler daha yoğun oluyor yani.
Ön planda.
Tabii yani kadınların sayısı az. Bu da zamanla değiştiğini görüyoruz. Hem kadınların hem gençlerin siyasete ilgisi artıyor. Bu da bence olumlu bir gelişme. Çünkü bakış açısı ve dinamizm açısından hep olumlu katkılar sunabilecektir kadınların ve gençlerin sayısının artması siyasette.
Şimdi hala maalesef 21. yüzyılda yaşıyoruz. Kadınların toplumsal hayattaki yerinin yeterince istenilen düzeyde olmadığını görüyoruz ve düşünüyoruz. Yani şimdi hala anket yapılıyor. Hala bayanlar bile kendileriyle ilgili görüş bildirirken çekimser davranabiliyorlar. Ya da erkekler lehine bu anlamda rey verebiliyorlar. İlginç bir profille karşı karşıyayız. Kadınları toplumsal hayatta ya da iş hayatında belli bir noktaya getirebilmemiz için hani pozitif ayrımcılık uygulamalarını görüyoruz. Bu da çok önemli sonuçlar veriyor ama hala yeterli düzeyde değil. Ne yapmak lazım? Yani Cem Yılmaz'ın tabiriyle eğitim şart gerçekten, evet. De başka neler yapmamız lazım?
Aslında Cem Yılmaz'ın da dediği gibi eğitim şart ve bunların aslında en temelini oluşturuyor eğitim konusu. Sonuçta kadın ve erkeğin eğitimi aynı oranda sağlanabilirse bir ülkede, her alanda da fırsat eşitliği doğmuş olacak. Özellikle biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Haydi Kızlar Okula kampanyası her kesimden çok destek görmüştü. Evet. Çünkü özellikle bazı kesimlerde kızların okula gitmesine olumsuz gözle bakan aile bireyleri, yani anneler babalar olabiliyordu geçmişte.
Ki hala olduğu da kesin.
Evet, ki hala var. Yani bunların aslında ne kadar yanlış düşüncede olduğunu kendilerine gösterebilmemiz lazım. Çünkü şu anki şartlarda eğitim alabilmiş bir kız kardeşimiz veya bir erkek kardeşimiz çok iyi yerlere gelebiliyorlar. Hem Türkiye için hem uluslararası başarılara imza atabiliyorlar ve eğitimden yoksun bıraktığımızda bu fırsatı kaçırmış oluyorlar.
Evet. Burada Neslihan Hanım, ilginç bir tezat var aslında. Yani ataerkil toplum modelinde erkekler işte Anadolu'nun bazı yörelerinde kadınların okumaması gerektiğini, çalışmaması gerektiği savunu öne sürüyorlar. Oysa o kadınlar aslında okuyabilseler, çalışabilseler o ataerkil yapıya daha fazla hizmet verecekler. Daha fazla katkı sağlayacaklar. Ülke ekonomisine ve ülkenin sosyal hayatına aslında daha fazla katkı sağlayacaklar. Ama biz maalesef kar zarar dengelerini gözetirken bazen doğru hesaplar, evet, yapmayabiliyoruz. Değerli dinleyiciler, kısa bir şarkı molası vereceğiz. Tabii konuğumuz Neslihan Cenk'le keyifli sohbete hemen ardından devam edeceğiz. Sezen Aksu'ya kulak verelim. Haydi gel benimle ol.
Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan ölü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Uzanıp yüreğimin ateşini eriden yıldızları tek tek yakacağım. Sarılıp güneşlere, sevgimizi göklerden mavi mavi oradaki resmimize. Oradaki sevgililer seni birer birer gün olur erişirler ikimize. Sevdalardan kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer seni birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer seni birer birer gün olur erişirler ikimize. Uzanıp yüreğimin ateşini yeniden yıldızları tek tek yakacağım. Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden mavi mavi taçlar takacağım. Ne olursun haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünya. Resmimize oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize.
Evet, bu güzel şarkının ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programında Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı ve endüstri mühendisi Sayın Neslihan Cenk'i ağırlamaya devam ediyoruz. Kadının toplumsal hayattaki yerinden bahsetmiştik. İş hayatındaki yerine de değinmemiz lazım. Şimdi çok önemli kadın simalar var. Hı-hı. Yani TÜSİAD'da yöneticilik yaptı. Hala bildiğim kadarıyla bir bayan başkanlığını gerçekleştiriyor. Aslında kadın istendiği zaman, kendisi istediği zaman ve ona da fırsat verildiği zaman çok önemli şeyler yapabiliyor. Bunu biliyoruz zaten. Bunun için filozof olmaya da sanırım gerek yok. Şimdi karşımda nitekim yetenekli bir adayla sohbet ediyorum. O zaman iş hayatında kadına daha fazla yer verebilmek adına ne yapılması gerekiyor sizce?
İş hayatında kadınların sayısı yani giderek artıyor. Zaten istatistiksel olarak da görebiliyoruz. Daha fazla neler yapılması gerektiği noktasında ise zaten şu anda önemli teşvikler var. Özellikle biliyorsunuz çalışan kadınlar doğum yapınca bir müddet ayrılması gerekiyor. Bazı hatta özel sektörde bunun olumsuz etkilerini de maalesef görüyorduk. Yani işten çıkarma vesaire durumları genellikle bu dönemlere rastlıyordu ne hikmetse. Fakat bunu gidermek için devletin teşvikleri, primleri oluyor. Ya bu önemli gelişmeler. Ve şu anda kadınların istihdamının artması için her türlü teşvik yapılıyor. Bunun yanı sıra zaten şu anda kadınlarda da istek çok fazla. Yani mesela kendi oğlu kızı artık üniversiteye gelmiş. Kendisi ilkokul, lise mezun olup da eğitimini tamamlayıp daha iyi bir şekilde kendisi de çalışmak isteyen pek çok kadın mevcut. Bunlarla ilgili eğitim alanında hem belediyelerin olsun hem devletin olsun farklı kurslar da var hanımların istihdamı kazandırılması yönünde. Bu kurslara da katılan pek çok hanımlarımız çok memnunlar. Çünkü kursu aldıktan sonra hemen kendilerini zora sokmadan bir şeyler üretip işte o kursta gördüğü neyse el işi olabiliyor. Boyama, yemek yani her alanda olabiliyor aslında. Bunu hemen kendisi de ticarete dökebiliyor ki bu çok güzel aileye katkı sunabilmesi açısından. Ama profesyonel olarak da zaten üniversite mezunu pek çok kadın şu anda iş dünyasında önemli başarılara imza atmış. Bilimde yine öyle. Üniversitelerimize bakıyoruz yine öyle. Bu gittikçe artıyor.
Ve aslında eskiyle kıyaslanmayacak derecede arttı tabii yani.
Evet,
yani
evet.
1950'li yılların Türkiye'sinde değiliz elbette yani. Kadınlar şu anda toplumsal hayatta, iş dünyasında da çok önemli şeyler yapabiliyor ve bunları artık işte bu sosyal medya üzerinden de öğrenebiliyoruz. Yani eskiden böyle bir merci olmadığı için.
Ve bir kadının başarısı diğer kadınlara da örnek oluyor.
Çok önemli.
Bu sayede ya ben yapamam ki demiyor artık hanımlarımız. Yani çocuk da yaparım kariyerde lafı çıktı biliyorsunuz geçen yıllarda. Gerçekten bunun çok iyi örnekleri var. Bu da olumlu bir bakış açısı getiriyor herkese. Erkeklere de keza öyle. Yani bunu yapabilen hanımlar varsa benim eşim de yapar diyor. Her konuda eşini de destekliyor. Bunu görmek de sevindirici.
Şimdi Neslihan Hanım, davranış bilimleri uzmanı Üstün Dökmen'in kişisel atalet dediğimiz, yani bir şeyleri yapmak istiyoruz ama bir türlü onunla ilgili harekete geçemiyoruz dediği, o uyuşukluk mu demek lazım, tembellik mi demek lazım, ona bir duygu var. Ve gördüğüm kadarıyla gençlerimizde ve kadınlarımızda gerek iş dünyasında, iş hayatında, gerekse de toplumsal hayatta bir şeyler yapabilme konusunda ataletle ilgili sıkıntılar var. Harekete geçemiyoruz. Ne yapmak lazım?
Bu konuda aslında bizim eksiğimiz risk almak istemiyoruz yani. Belki bir adım atsak başarı gelecek arkasından ama o ilk adım önemli işte. Bu ilk adımı atmak için hem erkek olsun hem kadın çevresindeki öncelikle aile desteği, eş dost, akraba desteği olması lazım. Ve devletin de buna uygun zaten artık çok güzel destekleri oluyor. Ya ben bunu yaparım diyecek ve yapacak aslında. Bunda önemli olan nokta bir kişi yapmışsa bir işi, mesela bir kurdu, başarıya ulaştı, ben de yapabilirim demeli. O işten yola çıkarak farklı fikirleri kendisi de katıp, kendisi de artık yeni bir vizyonla insan ben bunu yaparım dedi mi bence başarı gelecektir. Yani o destek noktasında, ilk adımı atma noktasında ise şu anda çok güzel teşvikler olduğu için ben çevremden de biliyorum, hem gençler olsun hem kadınlar çok güzel başarılara imza atıyorlar. Kendi bürosunu açıyor, ofisini açıyor, iş kuruyor. Ve başarıya ulaşıyor.
Biraz da sabırlı olmak lazım değil mi? Şimdi hani
dediğiniz insan gibi küçükten başlayacak. Evet. Çünkü sıfırdan başlıyorsan bir anda çok büyük sermayeler gerekir büyük hayallerimizi gerçekleştirebilmek için. Ama o büyük hayallere ulaşmak için küçük küçük adımlarla, emin adımlarla ilerlemek daha sağlam olacak.
Ki kaldı ki kar topunun ilerlemesi gibi düşünürsek küçük sermayeler ilerleyerek büyük sermayeleri beraberinde getirir. O zaman belki çok daha büyük iş adamları ya da iş kadınlarından bahsetmemiz.
Ama dediğiniz gibi biz biraz
olabilir.
Şu anda sabırsız, hemen büyümek istiyoruz.
Tabii tabii. Hemen köşeyi dönme, hemen işte para sahibi olma, servet sahibi olma, kariyer sahibi olma, hepsini birden istiyoruz. Üniversiteden mezun olur olmaz hemen çok büyük işler yapacakmışız gibi bir algı var. Hı-hı. Biraz da zannediyorum toplumda yanlış bu anlamda empoze ediliyor gençlere.
Evet.
Mutlaka bu konuda daha dikkatli olmalı, daha adımlarımızı doğru ve tutarlı atmamız gerektiğini ben de düşünüyorum, doğrusunu isterseniz. Şimdi biraz farklı bir konuya geçeceğiz, biraz daha olumsuz bir konu. Maalesef hala trafik kazaları gibi Türkiye'de çok sıkça konuştuğumuz konulardan bir tanesi kadına yönelik şiddet. Yani bunu sadece erkek şiddeti olarak da sınırlandırmamak lazım. Evet, en büyüğü maalesef erkek şiddeti olarak karşımıza çıkıyor ama kadınlar gerek psikolojik gerekse de fiziksel şiddet görmeye devam ediyorlar. Hangi noktadayız? Ne olacak bu işin sonu?
Evet, kadına şiddet konusu tabii ki hepimizi çok üzüyor. Bu konuda yapılan çalışmalar var, atılan atımlar var güvence sağlama noktasında hanımlarımıza, çocuklarımıza. Fakat bunlar tabii ki bir noktaya kadar sürdürülebiliyor ama hala yetersiz bu konuda. Yani hem eğitim anlamında yetersiz hem de iletişim kurabilme, bu kişilere ulaşma anlamında yetersiz kalabiliyoruz. Şöyle ki zaten öncesinde yıllardır olan belki de bir şey bu. Aile içi şiddet diyelim, genelleyelim. Aile içi şiddet konusunda önceleri İnsanlar bu kadar haklarından belki de yani farkında değildi haklarının ne olduğundan. Kime nasıl başvuracağını bilmiyordu ve aile içinde kalıyordu, aile içi şiddet varsa da. Ama şu anda çevrenin etkisiyle, televizyonun, işte basının, medyanın da etkisiyle kimse şiddete uğramak ve sessiz kalmak mecburiyetinde değil, bunu biliyoruz.
Evet.
Biz yani ülke olarak zaten şiddetin her türlüsüne karşıyız diyoruz, biliyorsunuz siz de. Evet. Ama bir bakıyoruz, bunu diyenler bile hani bir yerlere gelmiş olabilir, iş dünyasına, bürokraside, kendi ailesinde şiddet olabiliyor. Mesela yıllar önce hatırlarsınız, bir profesör bir hanımın üniversite öğrencisi kızı maalesef kızı tarafından öldürülmüştü. Yani bu aile içi şiddet, ikisi de bayan.
Evet.
Ve çok üzücü bir olay.
Yani eğitimle doğru orantılı değil yani. Psikolojik kökenli olduğu için şiddetin aslında eğitimi, tabii biz maalesef yani nereden biz mezun olduğumuzla ölçüyoruz ama eğitim böyle bir şey değil. Yani.
Evet,
önemli yani, olan mezun olduğunuz yerden o eğitimi değil öğretimi alabilmiş olmak lazım yani. Kimliği değiştirmek lazım.
Yani eğitim sonuçta bir alanda, bir konuda size bilgiler yüklüyorsunuz. Siz o konuda bir uzman oluyorsunuz, eğitilmiş oluyorsunuz. Ama bizim dediğimiz aile içi şiddeti önlemek için aslında belki de biraz vicdani konularda eğitmek lazım. Yani
merhamet, vicdan, yani bunları evet, edinmemiz lazım küçük.
Biraz yaşta, duygusal eğitim vermemiz gerekiyor. Yani hep evet, bizim matematik, Türkçe gibi, fen bilgisi gibi direkt matematiksel zekaya göre bir eğitim sistemimiz var ama biz sonuçta duygusal anlamda da, biliyorsunuz duygusal zeka son yıllarda popüler oldu. İş dünyasında da, tabii, başarılı olmak için hem duygusal zeka hem de mantıksal zekanın yüksek olması olumlu bir etki yapıyor. Yine aynı şekilde duygusal zeka burada insanlar birbirine yani tolere etme, hoş görme, sağduyuya sahip olma, bu tür duyguların artmasını sağlamamız lazım birbirimiz arasında.
Kuşkusuz zaten böyle bakılınca neden artık ilk öğretim okullarında drama adlı bir dersin okutulmaya başlandığını daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü artık duygu yönetimi, yani tabii dünyanın yönetiminde duygu yönetimi çok çok önemli. Sadece aile içinde babanın sahip olduğu, annenin ya da çocukların sahip olduğu rol anlamında değil, tüm dünyanın hatta evrenin yönetiminde duygu kontrolü çok çok önemli. Katılıyorum o nedenle size.
Yani şu anda mesela şey uygulamaları da var. Teknolojiyi kullanarak şiddet gören kişi eğer başvurduğunda, yani şiddeti uygulayan her kimse ona kelepçe takılıyor biliyorsunuz. Yani nerede olduğunu gösteren ve o kişiye yaklaştığında hemen alarm veriyor. Bu tür hani teknolojiyi kullanarak da bireyi şiddetten uzak tutabilmenin yolları da aranıyor, uygulanıyor şu anda.
Evet.
Ama bunun temeline inersek, herkese hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı yayarsak, biraz tolere edebilme oranımızı arttırırsak bu tür sorunlar hiç olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah
kuşkusuz
olmaz.
Yani bu bir stres yönetimi ise ya da öfke kontrolü ise bu konuda da bireylerin mutlaka uzmandan bir yardım almaları gerekiyor. Bu ayıp da değil, günah da değil. Yani bunu buradan da özellikle altını çizmemiz gerekiyor zannediyorum. Bir de Aile Bakanlığı'nın da çalışmaları var. Hani bu anlamda telefon destek hatları oluşturuldu. Türkiye'nin çok uç noktalarına kadar ulaşılıp orada gerekli eğitim seminerleri verildi vesaire. Zannediyorum bu konuda A'dan Z'ye, 7'den 77'ye herkesin üzerine düşen önemli görevler var. Endüstri mühendisi olduğunuzu zaten yayınımızın başında ve ortasında dile getirmiştim. Endüstri mühendisi ne yapar? Şimdi bu konuda bütün mühendislerle ilgili, çalışma alanları ile ilgili çok somut şeyler var. İşte bilgisayar mühendisi bilgisayarla uğraşır. Makine mühendisi makine teknolojisiyle uğraşır. Endüstri mühendisi ne yapar?
Endüstri mühendisi her türlü süreci ve sistemi en verimli hale getirmeyi amaçlar. Bunun için de ne gerekiyorsa sağlamayı aslında bir şekilde hani kullanan kişiyle üreten kişi arasında da bu iletişimi sağlama konusunda çalışma yapar. Örneğin atıyorum bir konuda, yani bu lojistikte de olur, planlamada, üretimde, bilişimde, her alanda endüstri mühendisleri çalışabiliyor. Çünkü önemli olan burada o işi en verimli şekilde, yani en az maliyetle yapabilmek, bunu indirebilmek. Bu konuda büyük şirketler özellikle endüstri mühendislerini çok miktarda alıyor. Neden? Çünkü verim, yani israf etmeme aslında çok önemli avantajlar sağlıyor. Karlılığı artıyor şirketlerin. Ama küçük şirketlerde tabii istihdam oranları endüstri mühendislerinin az oluyor. Giderek yaygınlaşıyor aslında endüstri mühendislerinin her alanda çalışması. Bankalardan tutun da işte üretimde, her alanda, haberleşmede. Burada endüstri mühendisi aslında verimi düşüren noktaları buluyor. Yani kaçakları buluyor ve ona takarak diyeyim aslında, bir benzetme yaparak daha fazla üretim sağlanmasına teşvik ediyor.
Bu bizim siyasetteki ve ekonomideki popüler tabirle o havuzdaki delikleri tıkamak suretiyle havuzun kaçak vermesini
evet.
önlemiş oluyor ki aslında bu anlamda bakıldığında çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Ama zannediyorum hala Türkiye'de önemleri yeterince anlaşılabilmiş değil, ne dersiniz?
Tabii ki aslında hala karşılaşıyoruz biz de endüstri mühendisi ne yapar ki diye sorusuna. Yani bu soruya hala çok karşılaşıyoruz. Yaklaşık 50 yıldır zaten 50 yılı aşkın belki de endüstri mühendisleri farklı farklı sektörlerde hizmet ediyorlar. Bu konunun aslında daha aydınlığa kavuşması için endüstri mühendisleri kulüplerinin farklı üniversitelerde mevcut bu. Çalışmaları var. Biz ne yaparız, ne yapmak istiyoruz onu anlatıyor arkadaşlarımız. Yani üniversite yıllarımda ben de katılmıştım zaten bu tür aktivitelere. Özellikle üç dünyasında büyümek isteyen yatırımcılar, işletmeler, yani küçük olup da daha büyümek isteyen, onlara gidiyorduk, size proje yapalım diyorduk. Ki bu tür ortak projelerle onlar da memnun oluyordu. Yani hem de endüstri mühendisi ne yapar görmüş oluyordu ve ilerideki dönemlerde bu küçük işletmeler endüstri mühendisi istihdam ediyordu. Çünkü artık biliyor yani endüstri mühendisi ne yapar.
Önemli anlamı yapar.
Evet ve kendisinin işine yarayacağını da düşündüğü için güzel bir adım oluyordu bu. O yüzden üniversite ve sanayi işbirlikleri çok önemli. Onlar başı çekince arkası da geliyor.
Bu kadar gençsiniz ki gençlere buradan endüstri mühendisi olmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olacak diye bir soru sormaya hazırlanırken birden kendime çeki düzen verdim. O zaman arkadaşlarınıza ya da genç kardeşlerinize endüstri mühendisi olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nedir?
Endüstri mühendisliği olmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyem çok araştırsınlar, çok okusunlar, teknolojiyi takip etsinler. Çünkü endüstri mühendisine her alanda, her sektörde ihtiyaç var. Ne iş yapmak istiyorsanız endüstri mühendisi olarak yapabilirsiniz. Mesela hastanede bile endüstri mühendisleri çalışıyor. Neden? Çünkü hastanede önemli süreçler var yönetilmesi gereken, hastanın kabulünden tedavi edilip uğurlanana kadar. Bu süreçlerin iyi bir şekilde yönetilmesi için planlamayı yapıp uygulamayı da test eden endüstri mühendisleri önemli başarılara imza atıyor. Ya bunun gibi örnekler çok aslında. Ben arkadaşlarımıza diyorum ki endüstri mühendisi olmak istiyorsanız ne ala. İnşallah istediğiniz bir üniversiteyi kazanırsınız ve endüstri mühendisi olarak ülkenize hizmet edersiniz.
Nisan Cenk, çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuza konuk oldunuz. Bizimle bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdiniz. Efendim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda bir konu bir konuk programının bir kez daha sonuna geldik. Bendeniz Özgür Yılmaz, Meteoroloji Genel Müdürü stüdyolarından, huzurlarınızdan saygıyla, sevgiyle ayrılıyorum. Önümüzdeki programda yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Bir konu, bir konuk.